Evet, Levent Bey'e geçmeden önce ismini okuyamadığım bir dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum bu konuya ilişkin. Sevgili aborjin kardeşlerimizin 26 Ocak gününü kutlamamalarını haksız bulmuyorum diyor ve ekliyor. Bilakis 26 Ocak gününe Avustralya günü denmesi yerine konviklerin aborjinlere teşekkür günü olarak adlandırılmasını daha uygun buluyorum demiş. İsmini göremedim çünkü mesaj çok uzun ve altını göremiyorum. Ekranda kayboluyor. Dinleyicimiz bu mesajından dolayı teşekkür ederim. Levent merhaba, Levent Bey.
Merhabalar. Dinleyicimizden o da değişik diyorum. Yani bir aborjinlere bir teşekkür, bizi buraya kabul ettiniz. O da bir yaklaşım.
Deniz yoluyla gelip ülkelerini işgal eden ve yerlilere sayısız zulümde bulunan konviklere diye onları suçlamış nedense, gösterdikleri affedicilik ve barış yaklaşımından utanç duyulması gerektiğini söylemiş yine aynı dinleyicimiz.
Evet, aborijinlerin bugünkü durumu gerçekten yaşadıkları koşullar Avustralya'nın bir numaralı sorunu. Henüz çözüm bekleyen, çözülmemiş en önemli sorunu. Ve bu sorunun çözümüne bütün çabalar yetersiz kalıyor ama bir yerlerden de başlanması lazım. Ve konu eğer onların onurlarının iadesi ise, ki pek çok çevre böyle bakıyor oluyor, önce onların onurunun iade edilmesi gerektiği şeklinde. Eğer öyleyse hakikaten öncelikle Avustralya'dayım başka bir günün kutlanması. Eğer böyle bir gün gerekiyorsa Beyaz Adam'ın burayı işgalinin başladığı gün yerine başka bir gün seçmesi. Bence aborjinlerin incitilmemesi konusunda toplum için çok yaygın bir kanı var. Avustralya sanıyorum bu olgunluğa ulaştı. Bu konuda bir girişimde bulunması, tek tük sesler çıksa da çok ciddi bir sarsıntı yaratacak. Aksine son derece iyileştirici, pozitif bir eğilim olacaktır.
Bu Avustralya günü her yıl bu konunun biraz daha öne çıkıp veya daha geride kaldığı gün oluyor. Kimi zaman işte mesela 1980'lerde iyice bir doruğa çıktı. Şimdi o kadar değil. Belki bu özürden sonra tekrar gündeme geldi ve tekrar yükselmeye başlıyor gibi aborjinlere
öyle bir konu
ilişkin değil mi?
Gibi, özür gibi konular biraz yumuşatıyor durumu ama bu iş bir türlü çözülmediydi. Orada gündemde durduğu için aborjinlerde daha görünür hale geldiği, topluma daha çok kendilerine yer ayrılmasını istedikleri için bu artık toplum önünde kilitlenmiş bir konu. Bunun acilen bir şekilde çözüme ulaşması lazım. Ama bu konuda zaten yeterince olgun bir tartışma toplum içinde sürüyor.
Yücel Yalçın Bey gönderdiği mesajda Avustralya günü işgal günüdür diyor. Geldiğiniz ülkede insanları öldürüyorsanız, göçe zorluyorsanız, topraklarını ve haklarını alıyorsanız bu bir işgaldir aborjin halkı için diye. Evet, aborjinler aslında epey bir sıcak duygular besleyen bir toplumuz değil mi?
Öyle bir yanı var. Tabii o işgal o günün koşullarında onu gerektirmiş olabilir. O günün koşullarında öyle davranmış olunabilir. Ama geçmişin bir şey, bugün açısından da bir değerlendirmesi diye bir şey var. Geçmişle ilgili kendinizi temizleyemezsiniz, kendi vicdanınızı temizlemezsiniz. O ileride her zaman ayağınıza dolaşır. Bu da ona benzer bir konu. Yani bu konu Avustralya'nın her zaman ayağına dolaşacaktır. Umarız bir an önce bu iş halledilir.
Evet, Doktor Levent Efe ile Avustralya gündemini tartışıyoruz. 15 günde bir yaptığımız gibi ilk konu olarak Avustralya gününü, yarın kutlanacak olan Avustralya gününü ele aldık. Levent Bey, Bourke Street saldırısı söz konusu oldu ve poliste yeni bir tartışma var. Bugün Herald gazetesinin de manşetinde bir polis müdürü bundan aylar önce demiş ki yani bunları takip etmeye gerek yok. Arabayla kaçanları veya araba çalanları zaman sizden yana. Ve
öyle
işte
bir yanı
değil
var.
Mi?
Evet, yani bir konu Herald Sun'un başına çıktığı zaman Herald Sun bilindiği gibi News Limited'in nabzının ana tabloid gazetesi, o başlığına çıkardığı zaman gerçekten kaçmak mümkün değil. Bugün polisin hızlı araç takibi ne derece doğru şeklinde çoktan gündeme gelmesi gereken, gerçekten çok gecikmiş bir tartışma bu. Bilindiği gibi yıllardır polis ne zaman bir takip sonucu bir belaya ulaşsa, yani takip ettiği araç bir yere çarpıyor, o insan ölüyor ya da yoldan geçen insanlara zarar veriyor, öyle bir şey olsa devamlı açıklamalarda takibimiz olaydan birkaç an önce takibi zaten bırakmıştık şeklinde aksi iddia edilemeyecek bir demeçle bu iş savuşturuluyor. Toplum hiç inandırıcı bulmuyor bunu. Yani bir polis takibini gözüyle görenler bunun ne kadar riskli bir iş olduğunu biliyor ve bütün istatistikler ortada. Bu takiplerin bu takiplerde gerçekten çok ciddi bir suç işleyen insanların oranı %3. Bunların çok büyük bir kısmı trafik suçları, işte araba hırsızlığı gibi çok daha başka şekillerde halledilmesi gereken bir şey, bir konu ve takip ettikçe suç büyüyor ve polis neredeyse bir Amerikan filmlerine özenilecesine bir ağır bir şekilde bu konuya yaklaşıyor. Başka sıkıntılar devreye giriyor. Bu insanların hiçbiri, bu kaçan insanlar sürücülük eğitimi almış değil. Arkasından polis gelince yapamayacağı şeyler yapıyor. Berkeley'de tabii işin üstüne eklenen zanlının bir akıl hastalığının oluyor olması, polis tarafından zaten takip edilen bilinen biri olması, üstelik kefaletle salıverilmiş olması. O işin ayrı bir anlaşılmaz bir yanı. Toplum bir türlü anlayamaz. Bu insanlar niye böyle kolaylıkla salıveriliyor? O işin de daha gerisinde tabii yine başka konularda da önümüze geldiği gibi, örneğin Melbourne'daki eşsizler konusunda önümüze geldiği gibi, akıl hastalığı olanların, ruhsal rahatsızlığı olan pek çok kişiye verilen servislerde yapılan kısıntılar ve bu insanları dışarıda toplum içine tedavi edelim diye bir aldatmacayla bu servislerin kapatılması böyle sonuçlar doğuruyor. Bu insanların çoğu ya bir yere kilitlenmesi lazım, ya bir yerde tutulması lazım, ya da yoğun bir bakım altında tutulması lazım. Toplum içine salınması bu insanların işte böyle sonuçlar doğurabilir.
Avustralya'ya diye yazmış bir dinleyicimiz, 1970'te göç ettik. 3 sene 6 ay sonra Türkiye'ye dönüş yaptık. Neden dönüş oldu? Avustralya'da mutlu bir ayrım vardı. İsmimiz Vogue'du. Pardon, mutlu bir ayrım değil. Bir ayrım vardı. İsmimiz Vogue'du. Siz bir çocuğun psikolojisini düşünün. Allah kimseyi yurdundan göç ettirmesin, çok zor diye bir mesaj göndermiş bir dinleyicimiz. Avustralya günü dolayısıyla bunu da bu arada paylaşmış olalım. Biraz önce bu kefalet yasalarının tartışmaya açıldığını da söyledik. Bu Melbourne'da sokaklarda yatanları yerinden kaldıramama sorunu da var. Bu ikisini bir araya getirince sanki yani bunların hepsini içeri atalım ve bunların hepsini de sokaklardan değil, süpürelim tabii diye, böyle bir vicdani bir problem yok mu orada Levent Bey?
Orada çok ciddi bir vicdani problem var. O birden insanların suratına çarptı. Özellikle Melbourne'da işte Australia'nın Open tenis turnuvasında başlamasıyla, şehrin canlanmasıyla bir anda çok fazla bu sokaklarda yatanların çoğalması ve Flinders Street tren istasyonunun kenarında gerçekten bir akıl almaz bir şekilde bir yoğunlukta bu insanların yatmaya başlamasıyla toplum birden bu konuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Ama çözüm önerileri o kadar farklı ki, işte DH'in opinion köşelerine, okur mektuplarına bakıyorsunuz, işte insanların sokakta yatmasına bir çözüm getirilmeye şeklinde bir yaklaşım var. Herif sana bakıyorsunuz, bu yatanlar işte sosyal yardımı sömüren parazitlerdir diye bir yaklaşım var. Yani hepsinde doğruluk payı var. Ama bence orada insanların Flinders Street istasyonunda yatıyor olmasıyla evsizlik konusunu biraz daha ayırmak lazım. Evsizliğe tabii ki çözüm bulunmalı. Çok karmaşık bir şey. Az önce dediğim gibi işin içinde akıl hastalığı sorunu var, ev fiyatlarının artış sorunu var, çok fazla sosyal sorun var. İnsanların ailenin çöküşü, insanların kendine bir yere ait hissedemeyişi, işte işsizlik, iş bulamayışı, pek çok sorun orada bileşen halde. Ama bu sorun böyle diye, bu sorun hemen çözülemeyecek diye de Flinders Street tren istasyonunun dibinde yatanlara müsamaha göstermesi de bence yanlış. Çünkü orada çok sevimsiz bir tablo var. Orada onların önünden insanlar yürüyemiyor. Ya tacizkar bir topluluk orada yatanlar. Onun önünden insanlar yürüyemez hale geldi. Bunun da polisiye mi ya da başka bir belediyenin yöntemlerine bir şekilde onların oradan kaldırılması lazım. O göz yumulacak bir sahne değil o.
Evet, belediyede herkes kaçınıyor orada. O insanları yerde sürükleyip tabii, uzaklaştırma görüntülerinin tabii, gazetelere tabii, yansımaması için galiba.
Güzel olmayacak diye. İşin içinde mahkemeler girecek. Avukatlar bu insanları savunacak. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil ama acilen bir onlara bir yer sunulup orada değil buraya gideceksiniz diye bir en azından yumuşak geçişle oranın temizlenmesi lazım. Çünkü her yıl dünyanın en yaşanılır şehri seçilen Melbourne buna layık değil. Yani şehrin en merkezinde de böyle bir şovun oluyor, süre geliyor olması çok anlamsız, çok yanlış bir şey.
Levent Bey, biraz önce Avustralya'da emlak fiyatlarını da inceleyen bir bölüm yayınladık. Sydney evet. Dünyanın ikinci pahalı kenti haline gelmiş. New York'ta ev almak yani Sydney'den daha kolay hale veya daha ucuz hale gelmiş. Bunun politik yansımaları var. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, bugün bombayı Barnaby Jones patlattı. Başbakan yardımcısı ve başbakan izne ayrıldığında ülkenin başbakanlığını yapan kişi, kendisi bilindiği gibi Ulusal Parti'nin de başkanı ve taşra seçmenini temsil eden bir politik çizginin lideri. Ve insanlar madem bu kadar niye yakınıyorlar, ille Sydney Harbour'ı, Opera House'u gören ev peşinde koşacaklarına, gelsinler Tamworth'te, işte taşra kentlerinde oturmayı yerleştirsinler, orada da iş var şeklinde bir balon diyelim ortaya attı. Yani bunun da tabii soruna çözüm olmayacağı ayrı bir şey. Tabii ki insanların tamamen Melbourne ve Sydney'de yerleşiyor olması yanlış bir şey. Ülkenin geleceği açısından, bu şehirlerdeki sosyal hizmet açısından sıkıntı yaratacak bir şey. İnsanların tabii ki taşrada yayılması son derece sağlıklı bir durum, ama tabii bu yani milletvekillerinin, liderlerin demeçleri de olacak bir şey değil. Hemen bugün gazetelerde çarşaf çarşaf çıktı ve Barnaby Jones'un gelin orada yerleşin dediği şehirlerdeki işsizlik oranı Sydney'in bütün mahallelerindeki orandan daha fazla. Yani işsizlik taşrada çok ciddi bir sorun. Kaldı ki özellikle hizmet sektöründe çalışan insanların çoğaldığı günümüzde, insanlar Melbourne ve Sydney'de tabii ki daha kolay iş bulduğu için burada yaşamak istiyor. Umarız bu iş olanakları bütün ülkeye yayılır ve taşra daha cazip bir hale gelir. Ve işin içinde tabii başka şeyler de var. Federal hükümetin konuşmak istemediği, işte negatif gearing ile ilgili değişiklikleri bir türlü gündeme getirmek istemiyorlar. Emlak fiyatlarının bu kadar patlamasına yol açan, işte yatırımcıların ağırlığının artması, işte gençlerin ev alaması hale gelmesi gibi pek çok sosyal sorun üst üste birikiyor bu et fiyatları konusunda. Onun için Barnaby Jones'un bugün ortaya attığı balon da sanıyorum çok kısa yarın unutulacak.
Evet, şimdi bir ara vereceğiz ama o ara vermeden önce ismini vermeyen dinleyicimizin beyazların yaptığı geçmiş zulüm ve haksızlıklara karşı aborjin halkına hak verdiğini yazdığı mesajını okumak istiyorum ve onun dinleyicimizin talebi, yeni Avustralya günü bu halk tarafından yeniden seçilmelidir diyor, saygılar demiş dinleyicimiz ama ismini vermemiş. Levent Bey, bir son reklam kuşağımız olacak, 2 dakika sonra tekrar birlikte olacağız. Doktor Levent Efe ile Avustralya gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Mesajlarınız da geliyor. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Telefonumuzun diğer ucunda Levent Bey var. Ve Levent Bey, size bu Centrelink konusunu tekrar açmak istiyorum. Daha önce de konu oldu. Skandal olarak değerlendiriliyor. Borcu olanlara evet. Mektup gönderdi Centrelink ve pişman mı oldular artık, ne dersiniz?
Ya bir şekilde bir skandal var ortada ve bu kriz yönetimini iyi yönetmeleri lazım. Çünkü iş dallanıp budaklanıyor açıkçası.
Önce bir anlatalım. Şimdi Centrelink borcu olanlara, kendisine borçlu olduğu düşündüğü kişilere borcunuzu ödeyin diye mektuplar gönderdi.
Evet, yani daha önce ortada olmayan, hesaplanmamış, kimsenin sözünü etmediği bir takım borçlar yaratıldığı şeklinde bir algı var toplumda. Yani Centrelink kendisinden yardım alan muhataplara, sosyal yardım alan insanlara birden mektuplar yollayıp şu kadar borcunuz var, ödemezseniz şu şu şey olur gibi tehditkar bir mektup veriyor ve bu da siyasilerin işte bir bütçe açığını kapamaya çalışıyoruz. Rumla 300 milyon dolarlık bir bütçe açığı kapayacağız şeklinde bir durumu açıklamaya çalışır bir tavrıyla gündeme bomba gibi düştü ve tam peşinden de siyasilerin Federal Sağlık Bakanı ile birlikte pek çok siyasinin işte yol harcamalarını ve harcamalarını ne kadar çarçur ettiklerini, ne kadar usulsüz kullandıkları ile ilgili bir peşinden başka bir haber gelince toplum tabii bu Centrelink konusunu çok bu çelişkiyi kaldıramadı açıkçası. Yani siz politikacılar parmağını savururken sosyal yardım alan insanlara onların boğazını sıkıp oradan bütçe açığını kapamaya çalışmanız bu topluma fazla geldi ve şimdi çıkan bir takım yazılarda da Centrelink'in bu yolladığı mektupların %20'sinin aslında yanlış olduğu şeklinde bir resmi açıklama gelecek diye bir hava var. 20 bile çok çok büyük ama pek çok çevrede bunun %20'li alakası olmadığı, neredeyse %90'ının uydurma borçlandırmalar olduğu şeklinde yazılarda çıkıyor. Yani bu konunun çok kısa sürede açıklığa kavuşturulması ve bu eğer haksızlık varsa o haksızlığın bir an önce giderip bu insanların özür dilenmesi lazım. Kaldı ki hükümetin yani bunca savurganlığın içinde bula bula sosyal yardım alan insanlara çullanmasının bir şekilde bir açıklaması olmalı. Bunu bekliyor toplum açıkçası.
Evet, bu yanlış mektuplar biraz da bu makinaların yanlışlığından kaynaklanan bir şey.
Bir tek o makinede mi oluyor? Her makinede her şey olur da burada belli ki birisi bu buraya gidin denmiş. Yani. Ama bu ortaya çıkacak mutlaka. Makineye yüklemek pek şey değil. Yani işte devletten avantı alan büyük şirketlere yapılan ödemelerde hiçbir hata olmuyor nedense. Yani burada olması da belli ki bir buraya özellikle yüklenilmesi istenen bir alan bu. Orada suçu makinada bulacak olabilirler. Bakalım nasıl yönetecekler bu krizi.
Evet. Levent Bey, yarın barbekü yapıyor musunuz?
Barbekü yapmıyoruz. Hayatımızda normal devam ediyoruz. Avustralya'da keşke başka bir gün olsaydı. Kaldı ki yalnız Avustralya'nın zaten hiçbir batı dünyasında olmayan 1,5 ay kocaman bir uykuya yatıp tam işe döneceği zaman bir de böyle bir hafta sonunda birleştirilebilecek bir ulusal günü ilan etmesi tabii biraz o da komik bir şey. Ama dediğimiz gibi konuştuğumuz gibi Avustralya Day günü toplumun ciddi bir kesimi, sadece aborjinleri değil sağduyu sahibi çok çok büyük bir kesimi yaralayan bir şey olmaya başladı. Bunun böyle devam etmesi kaldırılabilecek bir şey değil. Umarız toplumda bu tartışma yoğunlaşır ve sağduyu hakim olur.
Levent Bey, çok teşekkürler bugünkü değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. Arayan, mesaj yollayan dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya Kazım Ateş arkadaşımıza tekrar yorumlarımıza devam edeceğiz.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.